Ayrım 27.
Sayfa 246. Gene o sosyete adamının tiksintiyle karışık gülümsemesiyle gülümsüyorsunuz. Ah, beni ne zaman anlayacaksınız? Karşımda bir soylu istemiyorum. Sonunda bunu sizden istememi anlayınız, anlayınız. Tersi durumda sizinle konuşmak istemem. Bana dünyayı bağışlasanız bunu yapmadıkça ağzımı açmayacağım. Taşkınlığı bir sayıklama halini alıyordu. Stavrogin'in yüzü bulutlandı. Sakıngan bir tavır takındı. Ciddi ve içe işleyen bir sesle, ''Vaktimin dar olmasına karşın yarım saat daha kalmaya karar vermem, bilmelisiniz ki sizi ilgiyle dinlemeye karar vermiş olmamdandır. Muhakkak ki bana yeni şeyler anlatacaksınız.'' Bunları söyledikten sonra gene yerine oturdu. Şatov da birdenbire yerine oturarak ''Oturun!'' diye bağırdı. Stavrogin ''Yalnız izin verirseniz'' dedi. İzin verirseniz Maria Timofeyevna için sizden bir ricada bulunduğumu anımsatacağım. Bir rica ki hiç değilse bu kız için yaşamsal önemi vardır. Şatov konuşmasının en ateşli yerinde sözü kesilmiş bir adam tavrıyla ve karşısındakine bakmakla birlikte sorunun anlamını kavramayarak kaşlarını çattı. Ne? Diye sordu. Nikolay Vsevolodovich gülümseyerek bırakmadınız ki söyleyeyim diye ekledi. Şatov sonunda durumu kavradı. Bu saçma sonra diyerek tiksintiyle elini silkti. Hemen asıl soruna geçti. 6. Şatov hemen hemen öfkeli bir sesle biliyor musunuz diye söze başladı. Kendisi ileriye doğru eğilmiş sağ elinin işaret parmağını kaldırmıştı. Herhalde bunun farkında bile değildi. Gözlerinden ateş fışkırıyordu. Biliyor musunuz, şu anda yeryüzünde Tanrı'yı kendinde taşıyan, yeni Tanrı adına dünyayı kurtarmaya ve kollamaya yeterli olan, yeni söylemin ve yaşamın anahtarını elinde tutan ulus hangisidir? Bunun hangi ulus olduğunu, adının ne olduğunu biliyor musunuz? İfade ediş biçiminize göre bunu hemen anladım sanıyorum, hemen söyleyebilirim. Şatov ileriye atılacakmış gibi bir de gülüyorsunuz ah bu soylular diye bağırdı. Susun rica ederim, tersine ben bu tür bir şey bekliyordum zaten. Bu tür bir şey mi bekliyordunuz? Peki bu sözler sizin bildiğiniz sözlerden değil miydi? Bildiğim şeyler sözün sonunu nereye vardıracağınızı da biliyorum. Bu dedikleriniz Tanrı'yı kendinde taşıyan deyimine kadar hepsi 2 yıl önce Avrupa'dan Amerika'ya yola çıkışınızda sizinle yaptığımız bir konuşmamızın özetidir. Anımsayabiliyorsanız eğer. Bu cümle sizin cümlenizdir, benim değil. Hem konuşma diye bir şey yoktu ki. Yalnızca büyük sözler söyleyen bir hocayla ölüp de dirilmiş bir öğrenci vardı. Hoca sizdiniz, bense öğrenciydim. Hafızam beni yanıltmıyorsa siz benim sözlerim üzerine o örgüte girdiniz. Amerika'ya gidişiniz ta neden sonradır, öyle değil mi? Evet, Amerika'dan size yazmıştım bunları. Hepsini yazmıştım. Evet, kökleri ta çocukluğuma kadar inen, umutlarımı bağlamış olduğum inançları öyle bir tutuşta söküp atamazdım elbet. Bunlar benim gözümden hınç yaşlarıyla dökülmüş şeylerdir. Tanrı değiştirmek kolay iş değildir. O zaman size inanmış değildim çünkü size inanmak istememiştim ve kendimi son kez olmak üzere o çirkef kuyusuna attım. Ama tohum kaldı, meyvesini verdi. Şimdi bana cevap verin. Amerika'dan yazdığım o mektubu sonuna kadar okudunuz mu? Belki de hiç okumadınız. 3 sayfasını okudum, ilk sayfasıyla son sayfasını. Diğerlerine şöyle bir göz attım ama okumayı aklımdan çıkarmadım. Şatov bir el hareketiyle hepsi bir vazgeçin canı cehenneme dedi. Vaktiyle Rus halkı için söylediğiniz sözleri bugün onaylamıyorsunuz ama o zaman nasıl söyleyebildiniz? Şu anda benim kafamı alt üst eden sorun bu işte. Stavrogin gizemli bir sesle o zaman sizi inandırmaya çalışırken şaka etmiyordum. Tersine hatta belki sizden fazla kendimi düşünüyor, kendimi inandırmaya çalışıyordum dedi. Şaka etmiyordunuz öyle mi? Amerika'da 3 ay ot üstünde yattım. Bir zavallı adamla yan yana. Gene o sırada bu çaresizden öğrendim ki benim yüreğime yurt ve tanrı düşüncesini aşılamaya çalıştığınız o manyak ve çaresiz Kirilov'un da ruhunu, inançlarını zehirlemekle uğraşıyormuşsunuz. Onda yalanı, olumsuzluğu sağlamlaştırdınız. Onu deliliğin eşiğine dek sürüklediniz. Şimdi gidin görün onu, seyredin, eserinizdir. Neyse, gördünüz ya zaten. Yalnız şunu belirteyim ki Kirilov bana biraz önce yaşamından memnun, mutlu olduğunu söyledi. Ama bu iki anlayışın aynı zamana rastladığı hakkındaki savınız aşağı yukarı doğru. Ama ne çıkar, ne önemi var? Yineliyorum, ben ne sizi aldattım ne de onu. Siz şimdi dinsiz misiniz? Evet, ya o zaman? Gene şimdiki gibiydim. Şatov öfkeyle, konuşmamızın başında sizi saygıya davet etmem kendim için değildi. O kadar zeki olduğunuza göre hemen anlamanız gerekirdi diye homurdandı. İlk sözleriniz üzerine ayağa kalkmadım, konuşmayı kısa kesmeye çalışmadım, çıkıp gitmedim. Hala buradayım, yerimde oturuyorum. Sorularınıza, bağırıp çağırmalarınıza uysal uysal cevap veriyorum. Demek ki saygıda kusur etmedim. Şatov elini silkerek onun sözünü kesti. Bir sözünüzü anımsıyor musunuz? Bir dinsiz Rus olamaz, dinsiz hemen Rus olmaktan çıkar demiştiniz, hatırlıyor musunuz? Stavrogin sanki soruyu kendisi soruyormuş gibi, gerçekten mi dedi? Soruyorsunuz ha, unuttunuz mu bunu? Bununla birlikte o keşfettiğiniz şey Rus ruhunun en ince özelliklerinden biridir. Unutmanıza olanak yok. İsterseniz biraz daha deşeyim. Ortodoks olmayan Rus olamaz diye de eklemiştiniz. Bunun Slavcı bir düşünce olduğunu kabul ediyorum. Hayır, bugünkü Slavcılar bunu kabul etmez. Bugün halk daha zekidir. Oysa siz daha ileri gidiyorsunuz. Roma Katolikliğinin Hristiyanlık olmadığını söylüyordunuz. Siz Roma'da vaaz edilen İsa'nın, şeytanın üçüncü ivasına uğramış bir İsa olduğunu savlıyorsunuz. Yeryüzü saltanatından vazgeçmez bir İsa vaaz eden Katoliklik, böylece İsa karşıtlığını da açıkladı. Böylelikle de bütün Batı dünyasını mahvetti. Fransa, Roma'nın iğrenç tanrısını yadsıdı, yenisini ise bulamadı. Bu yüzden de acı içinde kıvranıyor diyordunuz. İşte böyle konuşabiliyordunuz o zaman. Sizinle konuşmalarımızı pek iyi anımsıyorum. Nikolay Vsevolodovich pek ciddi bir sesle, ''İnancım olsaydı aynı şeyleri şimdi de yinelerdim.'' dedi. ''İnançlı bir adam gibi konuşurken de gene sizi aldatmış değilim. Yalnız doğrusunu isterseniz bu eski düşünceleri şimdi yineleyip durmanız pek hoşuma gitmiyor. Kesemez misiniz?'' Şatov, Stavrogin'in bu isteğine hiç aldırış etmeden, ''İnancınız olsaydı öyle mi?'' diye bağırdı. ''Bana bir gün doğrunun bir matematik formülüyle İsa'nın dışında olduğu kanıtlansa, doğruya gitmektense İsa'nın yanında kalmayı yeğlerim diyen siz değil miydiniz? Demediniz mi bunu? Demediniz mi?'' Stavrogin sesini yükselterek, ''Peki ama buna dayanılmaz ve öfke dolu sınamalarınızla sonunda nereye varmak istediğinizi ben de sorabilir miyim?'' dedi. ''Bu sınama ilk ve son kez oluyor. Bir daha bunların hiçbirini ağzıma almayacağım. Siz hala bizim zaman ve uzam dışında olduğumuz üzerinde mi üsteliyorsunuz?'' Şatov birdenbire ''Susunuz!'' diye bağırdı. ''Ben beceriksiz, ahmak bir adamım. Gülünç olmaya aldırmam. Siz yalnız bir vakitler ileri sürdüğünüz ana düşünceyi burada önünüzde yinelememe izin verin. Yalnız 10 satır daha, sözün bağlanışı olarak.'' ''Bu bir sonuçsa buyurun yineleyin.'' Stavrogin saatine bakacakmış gibi bir hareket yaptı ama bakmadı. Şatov gene öne doğru eğildi, hatta bir an gözlerini gene sert sert Stavrogin'e dikerek ''Hiçbir ulus'' diye gene başladı. Sanki sözlerini sözcük sözcük bir kitap sayfasından okuyordu. ''Hiçbir ulus kendini yalnız akıl ve bilgi ilkeleri üzerinde kurup geliştirmedi.'' Hiçbir ulus bu örneği vermiş değildir. Bir anlık süre, belki ayrıcalık ama o da anlamsız bir süredir. Sosyalizm aslında bir dinsizliktir. Çünkü o ilk maddesinde dünyayı yalnızca akıl ve bilgi üzerine kuracağını açıklıyor. Oysa şimdi ve yüzyıllar önce bütün insan topluluklarının yaşamında akıl ve bilgi hep ikinci planda bir işlev görmüştür. Dünyanın sonuna kadar böyle kalacaktır. İnsan toplulukları büsbütün başka bir güce göre biçimlenir ve davranır. Bu güç sona ulaşmanın tükenmez isteğidir. Aynı zamanda da bu sonun geleceğini yatsımak demektir. Bu güç var olmanın inancı, devamlı onayı ve yok olmanın yani ölümün yatsınmasıdır. İncil'in yazdığı gibi yaşamın ruhu, can sularının ırmağıdır ki Apokalips onun kuruyacağını söyleyerek insanlığa gözdağı verir. Filozofların ahlak ilkeleri diye adlandırdıkları şey budur. Ben buna yalnızca Tanrı'yı arayış diyeceğim. Bütün halk eylemlerinin amacı, özellikle her toplumda, o toplumun tarihinin her döneminde tek amaç Tanrı'yı arayıştır. Kendi Tanrısını, öz Tanrısını arayış, inandığı, tek bildiği, doğru bildiği Tanrı'yı. Tanrı, başlayışından bitişine kadar bütün bir ulusun birleşik kimliğidir. Bugüne kadar aynı Tanrı'ya birden fazla ulusun taptığı görülmemiştir. Her insan topluluğunun kendisine özgü bir Tanrısı vardır. Ortak tanrılara tapmaya başladılar mı, çökmeye de başlamışlar demektir. Ne zaman ki tanrılar özgürlüklerini yitirip birbirine karışırlar, o zaman tanrılar ölürler. Onlarla birlikte onlara olan inanç da ölür, inanan ulus da ölür. En güçlü ulus kendine özgü tanrısı olan ulustur. Bugüne kadar dinsiz bir insan topluluğu görülmedi. Yani iyi ve kötüyü bilmeyen ulus yoktur. Her ulusun iyi ve kötü üzerine özel bir anlayışı vardır. İyi ve kötü bilinçleri birçok ulusta birleşik bir kavram aldı mı, iyi ile kötü arasındaki fark da silinmeye ve yitmeye yüz tutar. Akıl hiçbir zaman iyi ile kötüyü çözümleyememiştir. Hatta iyi ile kötüyü fark etmemiştir. Bunu varsayarak bile yapamaz. Tersine bir iki şeyi utanılacak, acınacak biçimde birbirine karıştırmıştır. Bilime gelince o bir takım kaba çözüm yollarından başka bir şey beceremez. Bu işte asıl kendini gösteren de yarı bilimdir. İnsanlığın uğrayabileceği kötülüklerin en korkuncu da odur. Vebadan da beter, açlıktan da, savaştan da beterdir. Yarım bilim, yüzyılımıza gelinceye kadar bir benzeri daha görülmemiş bir yıkımdır. Öyle bir yıkım ki rahipleri, köleleri vardır. Herkes onun önünde aşkla, coşkuyla diz çöker, kör bir inançla secdeye kapanır. Onun önünde bilimin kendisi bile tir tir titrer. Utanılacak bir biçimde kul köle olur. Bunlar hep sizin sözlerinizdir. Stavrogin, yalnız yarım bilim hakkında söylediklerim benim sözlerimdir. Çünkü ben de yarı aydın bir insanım. Zaten bütün tiksintim de buradan geliyor. Ama sizin olan düşünceleri, sözleri, bir sözcüğünü bile değiştirmeksizin, vaktiyle sizin ağzınızdan çıktığı gibi yineledim. Stavrogin sözlerine özen göstererek, "Değiştirmemiş olduğunuzu hiç sanmıyorum," dedi. "Bütün ateşliliğinizle benimsemiş, bütün ateşliliğinizle değiştirmişsiniz, hem de farkına varmadan. Tanrı'yı ulusun sıradan bir simgesi durumuna indirgemeniz bile." Stavrogin birdenbire büsbütün dikkat kesilerek Şatov'u kollamaya başladı. Sözlerinden çok onun hareketlerine dikkat ediyordu. Şatov bağırdı. "Tanrı'yı ulusun sıradan bir simgesi durumuna mı sokuyorum? Tersine ulusu Tanrı'ya yükseltiyorum. Zaten ne zaman başka türlü olmuştur? Halk Tanrı'nın gövdesidir. Bir ulus kendisine özgü bir tanrısı olduğu ve öteki tanrılarla uzlaşmaya yanaşmadan yatsıdığı oranda kendi tanrısıyla dünyanın bütün öteki tanrılarını yeneceğine, onları dünyadan kovacağına, onlara baş eğdireceğine inandığı oranda ulus olmaya değerdir. Dünyanın bütün ulusları ya da hiç olmazsa tarihte bir yer tutmuş, bir vakitler insanlığın başına geçmiş uluslar hep bu inancı duymuşlardır. Gerçeklere karşı konamaz. Yahudiler gerçek Tanrı'yı bekleme uğruna yaşadılar ve onu dünyaya getirdiler. Yunanlılar doğayı tanrılaştırdılar ve dinlerini dünyaya miras bıraktılar. Dinlerini yani felsefelerini ve sanatlarını. Roma devlet biçimi altında halkı tanrılaştırdı, dünyaya miras bıraktığı da işte bu devlettir. Fransa'nın uzun tarihi Roma Katolikliğinin sağlamlaştırılmasından ve gelişmesinden başka bir şey değildir. Sonunda Fransa bu Roma tanrısını uçurumdan aşağı attı. Kendisini Fransızların sosyalizm dedikleri dinsizliğe verdiyse, bu yalnız dinsizliğin Roma Katolikliğinden daha sağlam oluşundandır. Bütün bir ulus gerçeğin ancak ve ancak kendisinde olduğuna inanmaz. O gerçekle dünyayı kurtarmaya, onu yeniden kurmaya güçlü tek varlık olduğuna inancını yitirirse, o anda büyük bir ulus olmaktan çıkmaya, etnografik bir malzeme olmaya mahkumdur. Gerçekten büyük olan bir ulus, insanoğulları arasında ikinci derecede bir rol oynamaya katlanamaz. Hatta önemli bir rol oynamaya bakmaz, onun başrol oynaması gerekir. Bu inancı yitiren artık ulus değildir. Gerçek tek olduğuna göre doğru tanrıya ancak tek bir ulus sahip olabilir. Başka ulusların tanrıları ne kadar büyük, ne kadar güçlü olursa olsun bu böyledir. Tek halk, tanrıyı kendinde taşıyan tek halk Rus halkıdır. Ve Stavrogin, Şatov birdenbire kudurmuş gibi bağırmaya başladı. Yoksa şu anda sözlerimin eski, modası geçmiş, beylik, bütün Moskova Slavcılarının geveliye geveliye bir hal oldukları sözlerden başka bir şey olmadığını, yenileşme ve ölüp dirilme için söylenen yepyeni, en son, biricik sözler olduğunu fark etmeyecek kadar budala mı sanıyorsunuz beni? Şu anda bana gülmeniz umurumda değil. Sözlerimi anlamamış olmanızdan, bir sözcüğünü, bir hecesini bile anlamamış olmanızdan bana ne? Ah, gülümsemeniz, yüksekten bakmanız şu anda bana ne kadar iğrenç geliyor. Birden yerinden fırladı, dudaklarının kenarında köpükler belirmişti. Stavrogin umulmadık bir ağır başlılıkla ve yerinden kalkmadan, "Tersine Şatov, tersine," dedi. "Tersine ateşli sözleriniz bende güçlü anılar uyandırdı. Sözlerinizden 2 yıl önceki ruh durumunuzu hissediyorum. Şimdi artık demin olduğu gibi size eski düşüncelerimi abartıyorsunuz demeyeceğim. Üstelik öyle sanıyorum ki o zamanki düşüncelerim daha da kesin, daha da özel düşüncelerdi. Sizi 3. kez olarak temin ederim ki söylediklerinizi başından sonuna kadar onaylamaya hazırım ancak bir tavşan eksik değil mi? Ne? Şatov gene yerine oturdu, öfkeli öfkeli güldü. Sizin aşağılık bir sözünüz dedi. Tavşan yahnisi yapmak için bir tavşana ihtiyaç vardır. Tanrı'ya inanmak için de bir tanrı gerek. Anlattıklarına göre siz bu sözleri Petersburg'da sık sık söyleyip dururmuşsunuz. Nozdreyev de tavşanı arka ayaklarından yakalamak istiyormuş. Hayır, Nozdreyev tavşanı yakaladım diye övünüyordu. Bu konuda izin verirseniz size bir soru soracağım. Buna hakkım var sanırım. Söyleyin bana. Tavşanınız yakalandı mı yoksa hala kaçıyor mu? Şatov sinirle titreyerek beni böyle sözlerle sorguya çekmeye nasıl kalkışıyorsunuz diye bağırdı. Başka türlü sorun, başka türlü. Nikolay Vsevolodovich ona dik dik bakarak peki başka türlü sorayım dedi. Ben yalnızca şunu öğrenmek istiyorum. Siz Tanrı'ya inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Stavrogin aldırışsızdı. Şatov kendinden geçerek ve yarı anlaşılır bir sesle ''Ben Rusya'ya inanıyorum. Rusya'ya, Rus Ortodoksluğuna.'' diye kekeledi. ''İsa'nın bedenine inanıyorum. Onun yeniden gelişinin Rusya'da gerçekleşeceğine inanıyorum. İnanıyorum. Ama Tanrı'ya, Tanrı'ya inanıyor musunuz?'' ''İnanacağım.'' Şatov ateşli kafa tutar bakışını onun üzerine dikmiş, yakacakmış gibi bakıyordu. ''Ama ben hiç inanmıyorum demedim ki,'' diye bağırdı. ''Niçin saklayayım? Ben şu anda kötü, sıkıcı bir kitaptan başka bir şey değilim. Hiç değilse şu anda öyleyim, evet. Neyse, Tanrı kahretsin benim adımı. Söz konusu olan ben değilim. Ben ancak kanımı dökebilirim bütün yeteneksizler gibi. Varsın aksın kanım. Ben sizden söz ediyorum. Tam 2 yıl sizi bekledim.'' Yarım saatten beri burada, karşınızda çırılçıplak dans edişim, sizin içinde. Yalnızca siz bayrağı açabilirsiniz. Sözünü bitirmedi, umutsuzluğa kapılmış gibi dirseklerini masaya dayadı, başını ellerinin arasına aldı. Stavrogin birdenbire, ben de size sırası gelmişken tuhaf bir şey sorayım diye onun sözünü kesti. Niçin herkes beni bir bayrak açmaya zorluyor? Piotr Verhovenski de aynı şeyi söylüyormuş. Onların arasında da bayrağı açabilecek olan benmişim. Bunları o söylemiş diyorlar. Benim onlar için bir Stenka Razin rolü oynayabileceğimi kafasına koymuş. Cinayet işlemekteki üstün yeteneğim yüzünden bunu yapabilirmişim. Bunlar da gene onun sözleri. Dipnot: Stepan Razin, Doğu Rusya'yı bütün Volga boyunu saran ve 1667-71 yılları arasında geçen köylü ayaklanmasının lideri. 1671'de idam edildi. Şatov nasıl diye sordu. Cinayet işlemekteki üstün yeteneğiniz yüzünden mi? Kelimesi kelimesine. Şatov kinle gülümsedi. Petersburg'da bulunduğunuz sıralarda en yabanıl, en hayvani zevkler peşinde koşan gizli bir örgüte üye olduğunuz doğru mu diye sordu. Marki de Sade'ı gölgede bırakacak kadar ileri gitmiş olmakla övündüğünüz doğru mu? Çocukları baştan çıkarttığınız, onları ayarttığınız doğru mu? Cevap verin, yalan söylemeye kalkışmayın. Nikolay Stavrogin, kendisini tokatlamış olan Şatov'un önünde yalan söyleyemez. Her şeyi anlatın. Bunlar doğruysa şimdi sizi olduğunuz yerde öldüreceğim. Stavrogin uzun uzun sustuktan sonra, bunların sözünü ettim ama çocuklara kötülük eden ben değilim diye cevap verdi. Yüzü bembeyaz kesilmişti, gözlerinden ateş fışkırıyordu. Şatov ateşli gözlerini ondan ayırmadan yüksekten bir sesle, ama söylediniz, peki herhangi bir hayvanca cinsel zevk oyunuyla, örneğin insanlık uğruna kahramanca bir amaçla kan dökmeyi gerektiren iş arasında güzellik bakımından herhangi bir fark olmadığını söylediğinizde doğru mu? İki kutup arasında eşit bir güzellik bulduğunuz, aynı hazzı duyduğunuz doğru mu? Stavrogin buna cevap veremem diye homurdandı. Cevap vermek istemiyorum. Stavrogin yerinden kalkarak çıkıp gidebilirdi. Gel gelelim ne yerinden kalkıyor ne gitmeye davranıyordu. Şatov bütün bedeniyle titreyerek ve karşısındakinin yakasını bırakmayarak, ''Niçin kötülüğün kötü, iyiliğin güzel olduğunu ben de bilmiyorum ama bu farkı algılama duygusunun Stavrogin gibi efendilerin gözünde silinip gitmesinin nedenini biliyorum. O zaman böyle aşağılık, böyle bayağı bir biçimde niçin evlendiğinizi biliyor musunuz?'' Tek bu işte yüz karası ve anlamsızlık dahice bir kerteye varıyordu da ondan. Ah, siz kıyıda dolaşmıyorsunuz, gözü pekçe baş aşağı uçuyorsunuz. Siz acıya, vicdan azabına, ahlaka karşı tatlı bir zevk duyduğunuz için evlendiniz. Burada sinirli bir atılım vardı. Sağduyuya kafa tutma pek çekici görünmüştü size. Stavrogin ve çarpık, aklı kıt, dilenci bir topal. Valinin kulağını ısırdığınız zaman tatlı bir zevk duydunuz değil mi? Duydunuz mu? İşsiz güçsüz dolaşan beyoğlu, zevk duydunuz mu? Stavrogin gittikçe daha çok sarararak, siz psikologsunuz dedi. Gerçi evlenmemdeki nedenler konusunda kısmen yanılmış olmakla birlikte, ama bu bilgiyi size kim iletmiş olabilir? Durdu, dişini sıkarak gülümsemeye çalıştı. Sakın Kirilov olmasın, ama o aramızda yoktu. Sararıyorsunuz.